Ayrım 9, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 111. Deniz Baykal'ın adaylığı. Daha önceki sayfalarda belirttim, meclis başkanlığına kimin seçileceği, hele 7 Haziran 2015 seçiminin hemen sonrasında yeni siyasi dengelerin kurulması açısından çok büyük önem taşıyordu. Deniz Baykal partisinin genel başkanlığını da yapmış kıdemli bir siyasi lider olarak o görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli deneyime ve donanıma sahip olan bir politikacıydı. Bu açıdan o göreve aday gösterilmesini kendisi de isteyebilirdi, partisi de. Aday olup da seçimi kazanırsa meclis başkanlığında hem deneyimli bir politikacı görev almış olurdu, hem de 7 Haziran seçimindeki seçmen iradesine uygun bir sonuç alınmış olurdu. Ama o adım atılmadan önce gerek kendisinin gerek partisinin şu hesabı yapması gerekirdi. Aday olursa seçimi kazanabilir mi hesabını? Çünkü 4 turlu seçimi AKP dışındaki bir aday kazanamazsa bu o seçimi AKP adayı kazanacak demekti. O ihtimalin gerçekleşmesi halinde de meclis yönetimindeki siyasi dengeler seçimden öncekine benzeyecekti. AKP 7 Haziran seçiminde meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetmiş olmasına rağmen yeni meclisin yönetim mekanizmasını elinde tutmaya devam edecekti. Ayrıca belirttim, ortada çok somut ve güncel bir tehlike vardı. AKP'nin yönetim kadrolarında yeni hükümetin kurulmamasını ve yeniden seçime gidilmesini isteyenler çoktu. O istek seçimin bittiği geceden itibaren iktidarı destekleyen gazetelerin manşetlerine yansımıştı. Öyle bir eğilim giderek güçleniyordu. Meclis başkanlığına o zamana kadar AKP'nin karşısında olan partilerden birinin adayının seçilmesi, o tehlikenin önlenmesi açısından yaşamsal bir önem taşıyordu. Meclis başkanlığına o 3 partiden birinin adayının seçilmesi halinde ise, o tehlikenin önlenmesiyle birlikte demokrasimizin kronik sorunlarına çözümler getirmenin de yolu açılabilirdi. AKP dışındaki 3 partiden her biri meclis başkanlığına aday göstermeden önce bunun hesabını yapmalıydı. Kendi aralarında diyalog kurarak bir aday üzerinde anlaşmanın çaresini bulmalıydılar. 7 Haziran 2015'te seçilen meclisin açılışından sonraki günler içinde o çare bulunamadı. Başka partilerle diyalog kurma yoluna seçim gecesinden başlayarak sıcak bakmayan MHP bu konuyu da kendi haline bıraktı. CHP ise Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle başlayan gelişmelerin etkisi altında kaldı. O görüşmeden sonra şu anlaşılıyordu. Baykal meclis başkanlığına partisi tarafından aday gösterilmeyi bekliyordu. Bunu gizli açık toplantılarda belli ediyordu. Peki meclis başkanı adayı olması için gerekli olan asıl koşul hakkında ne düşünüyordu? Seçilmek için yeterli oyu alabilecek miydi? Bu konuda iyimser olduğu o günlerin Ankara'sındaki gelişmelerin yakın tanığı olanların izlenimlerinden anlaşılıyor. Onlara göre Baykal, AKP dışındaki 3 partinin milletvekillerinin büyük çoğunluğundan oy alabileceğini tahmin ediyordu. Hatta bazı AKP'lilerden de. Baykal'daki ve yakın siyasi çevresindeki bu beklentiler düz mantığa uygundu. Baykal'ın siyasi tecrübesi öteki partilerin adaylarının hepsinden, İsmet Yılmaz'dan, Ekmelettin İhsanoğlu'ndan, Dengirmir Mehmet Fırat'tan daha fazlaydı. Siyasette parti yöneticiliği, genel başkanlık, bakanlık, başbakan yardımcılığı dahil yüksek görevlerin çoğunda bulunmuştu. Ayrıca geçici başkan sıfatıyla da olsa meclisi o sırada fiilen idare eden başkan da oydu. Yani tüm objektif şartlar onun lehineydi. Milletvekilleri niçin onun seçmesinde başkasını seçsin? Ayrıca meclis başkanı seçimi gizli oyla yapılıyordu. Buna göre milletvekillerinin oy kullanırken partisel nedenleri bir kenara bırakıp kendi vicdanlarına göre hareket etmeleri gerekirdi. Öyle yaptıkları takdirde Baykal'ın oylarının yeterli sayıya ulaşması mümkündü. Bütün bunlar doğruydu. Ama meclisteki bu gibi seçimlerde böyle bir hesapla yetinmek sonuca ulaşmaya yetmezdi. Hele 7 Haziran seçimlerinde oluşan meclis tablosunun ortaya koyduğu koşullar altında. Ama Baykal kararını verdi, aday olma niyetini ilan etti. CHP'li milletvekilleri de eski genel başkanları için acaba seçilebilir mi tereddütü içinde olsalar da buna yeterince itiraz etmediler. Bazıları sandılar ki Baykal herhalde o kararı verirken şu partiden bu kadar oy alırım, bu partiden o kadar, bizimkiler tabii bana verir diye sağlam bir hesap yapmıştır. Cumhurbaşkanı ile konuşmasından aldığı izlenime de dayanarak AKP dışındaki partilerden alacağı oyların üzerine AKP'den bile oy alabileceği sonucuna varmıştır. CHP'deki bir kısım milletvekilinin böyle düşünmesinin nedeni şuydu. Baykal Partisi içindeki seçimler öncesinde yaptığı adaylık çalışmalarında çok sağlamcı olarak tanınırdı. Genel başkanlık seçimlerinde oy kullanacak delegelerle gerek bizzat gerek arkadaşları aracılığıyla önceden iletişim kurmaya özen gösterirdi. Kendi adaylığına ancak iyi bir sonuç alacağına inanırsa açıklardı. Meclisteki başkan seçiminde de aynı sağlamcılığı göstermesi beklenirken bunu yapmamıştı ama adaylığını koymakta ısrar etmişti. Niçin? Politikada Baykal'la birlikte çalışmış olan bazı arkadaşlarının tahmini şuydu. Erdoğan'la görüşmesi sırasında kendisine AKP içinden de oy gelebileceği izlenimini edinmiş olabilirdi. Seçim günü yaklaştıkça şu da görüldü. Baykal meclis başkanlığı seçimi öncesinde meclisteki seçmenlerini hedef alan bir adaylık çalışması yapmıyordu. Yakın çevresinin de öyle yoğun bir gayret içinde olmadığı fark ediliyordu. Sanki bir çeşit nasıl olsa bana oy verirler özgüveni edinmiş gibiydi. Tuhaf bir seçim. Tabii şunu da belirtmek gerekli. 2015 yazındaki o meclis başkanı seçimine AKP dışındaki partilerden katılan adaylarda da fazla bir hareketlilik yoktu. O seçim daha önceki meclis başkanı seçimlerinden hiçbirine benzemiyordu. Tuhaf bir seçimdi. Kulislerde sadece AKP'nin adayı İsmet Yılmaz'ın yandaşları biraz faal haldeydiler. Ne MHP'lilerin adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun partili yandaşları kazanma iddiası taşıyorlardı, ne de HDP'lilerin adayı Dengir Bir Mehmet Fırat'ın partidaşları. İki grup da AKP adayının seçimi kazanmasını değiştirilemez bir kader olarak görüyormuş gibiydiler. 30 Haziran 2015 günkü seçimin ilk iki turuna öyle bir hava içinde girdiler. Bu gibi seçimlerdeki klasik uygulama yapıldı. Herkes gizli oyunu kullandı, açık sayım yapıldı. İlk turun sonucu şöyle oldu. 1. tur 30 Haziran 2015, Yılmaz 256, Baykal 125, İhsanoğlu 81, Fırat 81. 2. tur 30 Haziran 2015, Yılmaz 256, Baykal 128, İhsanoğlu 80, Fırat 80. Bu tablonun anlamı şu, eğer AKP dışındaki partiler kendi aralarında anlaşsaydılar, belirleyecekleri herhangi bir ortak aday o seçimi rahatça kazanacak durumdaydı. Yukarıda sonuçları belirtilen oylamalar ilk iki tura aitti. Eğer AKP dışındaki partiler ortak aday çıkarabilseydiler, o aday dördüncü tura da gerek kalmaksızın üçüncü turda seçimi kazanırdı. Çünkü onu destekleyen üç partinin toplam oyu üçüncü turda gerekli olan mutlak çoğunluğa rahatça ulaşırdı. Çünkü o üçünün toplam milletvekili sayısı 287 idi. Ve o sayı AKP'nin ilk iki turda 250 olan sayısından 31 oy fazlaydı. Peki diyelim ki ilk iki turda durum öyleydi. Öteki partilerin oyları dağınıktı. Ama ikinci turdan sonraki üçüncü turda o durum değişemez miydi? Üç parti aralarında hızlı bir temas trafiğiyle bir uzlaşmaya varamazlar mıydı? Üç partinin üç adayından biri üzerinde anlaşıp üçüncü turdaki oylarının tümünü veya tümüne yakınını o adaya yöneltemezler miydi? O da mümkündü. Ayrıca anayasanın ve iç tüzüğün o konudaki düzenlemesine göre oylama gizliydi. Oy kullanan milletvekillerinin daha sonraki turlarda ben o adayı bıraktım, şu adayı seçiyorum demek en doğal haklarıydı. Zaten çok turlu seçimlerin amacı da seçmenlere o hakkı tanımaktı. Ayrıca şu vardı, iki tur arasındaki temaslarda seçmenleri ikna edip kime oy vermeleri gerektiğini anlatmak, AKP'liler kadar AKP dışındaki partilerin mensuplarının da yapabileceği bir işti. Kısacası mecliste 30 Haziran 2015 günkü meclis başkanı seçiminin birinci turunda AKP'nin adayı öteki partilerin adaylarını tek tek geçmişti. Ama öteki partiler ertesi günkü üçüncü oylama için daha önce değindiğimiz gerekçelerle bir ortak aday üzerinde gecikerek de olsa o gece veya ertesi sabah anlaşabilselerdi o seçimin üçüncü turunda durum tamamen değişirdi. Seçimi üç partinin ortak adayı kazanırdı. Sonuç bir aksilik çıkardı üçüncü turda alınamazsa dördüncü turda mutlaka alınırdı. Öyle bir sonucun ne kadar önemli olduğunu önceki sayfalarda anlatmaya çalıştım. Şimdi burada 30 Haziran'da başlayan o seçimin öteki turlarında ne olduğunu özetleyeyim. Ve sonuç. Üçüncü ve dördüncü turlar bir gün sonraki 1 Temmuz günündeydi. İkinci turdan sonraki bir gün içinde de sonucu değiştirecek bir gelişme olmadı. AKP dışındaki adayların bir araya gelip üç adaydan biri üzerinde uzlaşıp hep birlikte onu desteklemeleri için teklifler yapıldı. Ama Devlet Bahçeli'nin ben HDP'lilerin oy vereceği adaya oy vermem yolundaki ilginç tutumu değişmedi. Üçüncü turda MHP adayı Ekmelettin İhsanoğlu ile HDP adayı Dengir Bir Mehmet Fırat elendi. Sadece en yüksek oy alan aday ile ikinci sıradaki adayın katılabildiği dördüncü tura AKP adayı İsmet Yılmaz ile CHP adayı Deniz Baykal kaldı ve o son turda yarıştılar. Baykal'ın üçüncü turda 129'a çıkan oyları dördüncü turda 33 oy artarak 182'ye çıkmıştı. O oyların mecliste 80 milletvekili olan HDP'den geldiği tahmin ediliyordu. Çünkü MHP'lilerin çoğu ya oynamaya katılmamış ya da geçersiz oy kullanmıştı. Meclisin 550 milletvekilinden oylamaya katılıp geçerli oy kullanan milletvekili sayısı 440'tı. AKP adayı İsmet Yılmaz'ın oyu ise 3. turda aldığı oydan bir oy fazla olarak 259 olmuştu. Ama o oy seçimi kazanıp meclis başkanlığı görevini üstlenmesine yetiyordu. Evet, böylece 7 Haziran 2015'teki genel seçimde meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybeden AKP, meclis başkanlığına yeniden kendi adayını seçtirmiş oldu. O seçimin 4 turundaki oylama sonuçlarını burada bir de toplu olarak kaydedelim. 1. tur 30 Haziran 2015 Yılmaz 256, Baykal 125, İhsanoğlu 81, Fırat 81. 2. tur 30 Haziran 2015, Yılmaz 256, Baykal 128, İhsanoğlu 80, Fırat 80. 3. tur 1 Temmuz 2015, Yılmaz 259, Baykal 129, İhsanoğlu 80, Fırat 78. 4. tur 1 Temmuz 2015, Yılmaz 258, Baykal 182, İhsanoğlu elendi, Fırat elendi ve AKP adayı meclis başkanı oldu. Bu sonuç bana geçmişteki meclis başkanı seçimlerinden bazısını hatırlattı. Onlardan ikisini değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum. Ecevit'in formülü, adayımızı onlar belirlesin. Siyasi tarihimizdeki meclis başkanlığı seçimlerinde sözünü ettiğimiz meclis içi temaslar yoluyla sonuç alınabildiğinin başarılı örnekleri vardır. Bunlardan bazısını hem televizyon yayınlarında ayrıntılarıyla anlatmıştım hem de gazete yazılarımda. Burada içlerinden ikisini özetleyeyim. Yıl 1977, meclis 4 partinin grubunun bulunduğu bir meclisti. O partileri ve genel başkanlarını hatırlayalım. CHP Bülent Ecevit, AP Süleyman Demirel, MSP Necmettin Erbakan, MHP Alparslan Türkeş. Meclis başkanını bir türlü seçemiyordu. O zamanlar dördüncü turda en yüksek oyu alan seçilir diye bir kural yok. Seçilmek için mutlaka mutlak çoğunluğun oyunu yani 226 oyu almak gerekiyordu. O alınamayınca turlar devam edip gidiyordu. 10. tur, 15. tur, 20. tur, 30. tur. Sonuç bir türlü alınamıyordu. CHP birinci partiydi ama mutlak çoğunluğa ulaşması için 7-8 oya ihtiyacı vardı. CHP zaman zaman adayını değiştiriyordu. Öteki üç parti yeni adayları da beğenmiyordu. Kendi içlerinden bir aday üzerinde anlaşıp onu kazandırmayı da beceremiyorlardı. Meclis başkanı seçimi uzayıp gidiyordu. Ancak şu belliydi. O üç partiden biri olan MHP o konuda biraz daha yapıcı davranmak istiyordu. CHP'nin o sıradaki genel başkanı Bülent Ecevit de bu durumun farkındaydı. Ben o sırada grup başkan vekiliydim. Bir gün ikili bir görüşmemizde dedi ki, biz hep aday değiştiriyoruz, eskisinin yerine bir yenisini buluyoruz, onu da beğenmiyorlar. Öyle yapacağımıza aday belirleme işini onlara bırakalım. 10 veya 15 aday adayını kendi milletvekillerimiz arasından saplayalım. MHP'lilere hangisini isterseniz adayımız o olacak, buyurun seçin diyelim. Öyle yaptık. Elimize milletvekillerinin fotoğraflarının bulunduğu bir albüm aldık. Sayfalarını çevire çevire 15 aday adayı seçtik. O seçimi de partili milletvekillerimiz arasında Ecevit'e pek yakın durmayanlar, hatta dışarıdan bakılınca parti içi muhalefetten sayılanlar arasından seçtik. Hatta bir keresinde şöyle oldu. Ecevit'in seçtiği isimlerden biri benim yakın arkadaşımdı. Ama Ecevit'le arasının pek iyi olmadığını herkes biliyordu. İsmi sorar gibi tekrarladım. Tekrarlamamı yadırgamış gibi, evet evet dedi, biz kendimiz için seçim yapmıyoruz, MHP'liler için yapıyoruz. Onlar, MHP'liler beğenecek ki oy vermeyi kabul edebilsinler. Listemiz böyle bir empati metoduyla oluştu. Ben MHP'li grup başkan vekillerine götürdüm verdim listeyi. Bir süre sonra haber geldi. Bizim 15 ismimizden birini belirlemişlerdi. Onu aday gösterirsek onlar da oy vereceklerdi. Belirledikleri isim de bizim parti içi muhaliflerden sayılmazdı. Bizdeki yönetim açısından kendisinden yararlanılan deneyimli bir arkadaştı. Zonguldak milletvekili Cahit Karakaş'tı. Şu belliydi, MHP'liler de bizim uzlaşma için attığımız adıma bir karşı adımla cevap vermişlerdi. Bizim gösterdiğimiz aday adayları arasından parti içi muhalefet açısından en ılımlı görünenlerden birini seçmişlerdi. MHP ile sağlanan bu anlaşmadan sonraki ilk meclis oturumunda Cahit Karakaş 226'dan bir fazla 227 oy aldı. Meclis başkanı seçildi. Görevde bulunduğu yıllarda meclisin çalışma olanaklarının geliştirilmesi, çağdaşlaştırılması yolunda önemli çalışmalar yaptı. Karakaş'ın seçilmesi birbiriyle birçok açıdan karşıt görüşlere sahip iki partinin genel başkanları ve grup başkan vekilleri arasındaki bir uzlaşmanın sonucuydu. Tabii o uzlaşma sırasında onun gerçekleşmesi için tek tek milletvekilleriyle görüşmeler de eksik olmadı. Çünkü o konuda CHP'de de MHP'de de tereddütlü olanlar vardı. Onların o günkü oturumda bulunmaları için gereken ilgi ve dikkat son ana kadar gösterildi. Bu doğaldı. Uzlaşmadan sonraki meclis oturumuna iki kişi eksik gelse sonuç o gün gene alınamazdı. Daha sonraki oturumda da başka sorunlar çıkabilirdi. Bizim milletvekillerimizin meclise eksiksiz gelmesi sayesinde o tehlike aşılmıştı. Ama işin esası tabii iki partinin genel başkanları arasındaki akılcı bir yöntemle varılan uzlaşmaydı. O uzlaşma sağlanmadan öyle bir sonuç alınamazdı. Hikmet Çetin'in seçimi. Anılarımda meclis seçiminde sonuç alınmasının ikinci bir örneği var. O örnekte asıl ağırlık 1977'deki gibi genel başkanlarda değil, tek tek milletvekillerinde, ona da değineyim. Yıl 16 Ekim 1997, meclis 1995-1999 döneminin ikinci yarısı için başkanını seçecek. Mecliste 5 parti var, liderlerinin adıyla ve dönemin başlangıcındaki milletvekili sayılarıyla. Refah Partisi RP, Profesör Necmettin Erbakan 158, Anavatan Partisi ANAP, Besut Yılmaz 132, Doğru Yol Partisi DYP, Profesör Tansu Çiller 135, Demokratik Sol Parti DSP, Bülent Ecevit 76, Cumhuriyet Halk Partisi CHP, Deniz Baykal 49. O sayılar dönemin birinci yarısında biraz değişmiş, CHP'nin milletvekili sayısı yeni katılımlarla 55 olmuş. Evet, kim seçilecek? Her partinin adayı var, hatta bazısınınki birden fazla. En az milletvekili olan CHP olarak bizim de bir adayımız var, Hikmet Çetin. Çetin o mevki için gerekli olan birikime fazlasıyla sahip. Siyasette gençlik yıllarından itibaren aktif görevlerde bulunmuş. 1960'larda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken gençlik kollarında aktif görevler almış. Fakülteyi bitirince Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak göreve başlamış. 1970'ten sonra da 7 yıl süreyle o teşkilatın İktisadi Planlama Daire Başkanlığı'nı üstlenmiş. 1977'de CHP milletvekili olarak meclise girmiş. Devlet Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş. 1987'deki siyasi aftan sonra SHP'de Genel Sekreter Yardımcılığı, Demirel İnönü Hükümeti'nde Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş. SHP ile CHP'nin birleşmesi sırasında da CHP Genel Başkanlığı yapmış. Yapmadığı bir tek meclis başkanlığı kalmış. O görevi de o seçimi kazanırsa yapacak. Ama o seçimi nasıl kazanacak? CHP olarak bizim sadece 55 milletvekilimiz var. 550 milletvekili içinde. Başka? Tabii bir de Hikmet Çetin'in o büyük birikimiyle birlikte çok sempatik ve çalışkan bir politikacı olması gibi bir avantajımız var. Ama CHP'nin parti disiplini içinde kendisine verilmesi beklenen oy sayısı 55'ten ibaret. Fakat sonuç şu oldu. Hikmet Seçin o seçimi buna rağmen kazandı. Çünkü o 55 milletvekilinin önemli bir kısmı o 4 turluk seçimin öncesinde ve her aşamasında bir çeşit seferberlik haline girdi. Sadece partilerin genel başkanlarına değil tek tek milletvekillerinin tümüne ulaştı. Onlara Çetin'in o dönemin koşullarında seçime aday olacakların en iyisi olduğunu anlattı. Bence Çetin'in adayların en iyisi olduğu yadsınamaz bir gerçekti. Ama o gerçeği o seçimde oy kullanacak olan milletvekillerinin kendi başlarını hatırlamasını beklemek yanlış olurdu. Onlara o gerçeği bilenlerin hatırlatması demokrasinin de gereğiydi. O seçimin seçmenleri olan milletvekilleriyle konuşmak, anlatmak, yapacaklarını söylemek, onlardan da nelerin yapılmasının beklendiğini dinleyerek öğrenmek, kısacası diyalog kurmak. Seçim çalışması denilen şeyin temeli zaten oydu. O diyalogların bir kısmını Hikmet Çetin kurdu, bir kısmını arkadaşları ve sonuç şu oldu. Hikmet Çetin o seçimi 4. ve son tura katılan 521 milletvekilinin 373'ünün oyunu alarak kazandı. 4 tur süren o seçimde olan biteni özetleyelim. Seçime 7 aday katılmıştı. Üyesi oldukları partilerin adlarıyla Hikmet Çetin CHP, Mustafa Kalemli ANAP, Aydın Menderes RP, Kamran İnan ANAP, Hayrettin Uzun DYP, Ekrem Pakdemirli ANAP, Ayvaz Göktemir DYP. İç düzeye göre partiler o konuyu kendi içlerinde resmen tartışmaya açamadıkları ve parti olarak resmen aday belirleyemedikleri için aynı partiden birden fazla aday çıkabiliyordu. Tabii seçimin ilk turundaki gelişmeye göre adaylıktan isterlerse çekilebilirlerdi ya da üçüncü turda elenebilirlerdi. Dördüncü ve son turda seçim herhalde iki adaylı olacaktı. Seçim başladı. Birinci turda bizim CHP'lilerin adayı Hikmet Çetin ancak dördüncü olabilmişti. Aldığı oy 76'ydı. Turun birincisi Refah Partisi'nin adayı Aydın Menderes'ti. 145 oy almıştı. İkincisi 120 oyla ANAP'lı bir önceki meclis başkanı Mustafa Kalemli'ydi. Üçüncüsü 96 oyla DYP'li Ayvaz Göktemir. 7 adaylı bir seçimin ilk turunda 4. olmak parlak bir durum değildi. Ama Hikmet Çetin'in aldığı 76 oyla 5.likteki ANAP'lı Kamran İnan'ın aldığı oy arasında hayli fark vardı. İnan ancak 32 oy alabilmişti. Bu gibi yarışların deyimiyle Hikmet Çetin öndeki gruptan kopmamıştı. Ayrıca şu belliydi. Seçimde oy kullanan milletvekilleri bir arayış halindeydiler. İlk turda kazandıkları oyların kesin bir kararlılığın sonucu olmadığı belliydi. Nitekim bir tur sonra adayların oy sıraları değişiverdi. İlk turun beşincisi Kamran İnan'ın oyları 32'den 169'a çıkmış ve onu birinciliğe getirmişti. Mustafa Kalemli 146 oyla sırasını koruyordu. Hikmet Çetin ise oylarını 76'dan 94'e çıkararak üçüncülüğe yükselmişti. Üçüncü turda daha da şiddetli bir deprem yaşandı. Hikmet Çetin 181 oyla birinci oldu. Kalemli 169 oyla ikincilikte kalmıştı. Kurala göre öteki adayların hepsi elenmişti. Dördüncü turdaki son yarış Hikmet Çetin ile Mustafa Kalemli arasında olacaktı. Öyle oldu ve Hikmet Çetin o son turdaki rakibi Kalemli'yi 66'ya karşı 373 oyla geçerek meclis başkanı oldu. 550 üyeli mecliste sadece 55 üyesi olan bir partinin üyesi olarak. O sonuçta tabii öteki adayların bazılarına meclis kulislerinde yöneltilen eleştirilerin de rolü vardı. Ama o eleştirileri yapanların alternatif aday olarak Hikmet Çetin'i benimsemelerinde asıl milletvekilleri arasında seçim öncesinde başlayıp tur aralarında daha da yoğunlaşan diyaloglar belirleyici oldu. Özetle, çok partili meclislerdeki meclis içi seçimlerde seçimi kazanmak için o seçimin seçmenleriyle diyalog kurmak gerekli. Hem parti liderleri ve yardımcılarıyla hem de oy kullanacak olan tüm milletvekilleriyle. Meclis içi bir seçim için adaylar belirlenirken yapılması gereken şey oydu. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 123.